Kıymetli dinleyenler, bazen iyi şeyler olduğuna değil, kötü şeyler olmadığına sevinmek lazım diye bir söz geldi aklıma ve bu sözle başlamak istedim bugünkü Güzel Haberler programına. Bu sözü söylemek isterdim size. Hangi sözü? Bugün her şey yolunda. Bu da size günün güzel haberi olsun demek isterdim. Ama maalesef ülkemizin o kadar çok yoğun bir gündemi var ki kıymetli dostlar, size bu sözü söyleyemiyorum. Ama her şeye rağmen, yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, insanın ruhunu sıkan tüm olumsuz haberlere rağmen, bizler her cumartesi ve pazar sabahları saatler 9.45'i gösterdiğinde mikrofonumuzun başına geçiyor ve ülkemizin, dünyanın dört bir yanından gelen güzellikleri siz kıymetli dostlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli dinleyicilerimizi Erkam Radyo'dan, Güzel Haberler programından, ben program yapımcınız ve sunucunuz Muhammed Sami Zorlu, teknik yönetmenimiz Mehmet Akman'la birlikte en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Erkam Radyo'ya, Güzel Haberler programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Dostlar, bugün çok kıymetli bir dostumla birlikteyiz. Erkam Radyo'da Güzel Haberler programında kendi yazdığı şiirleri kendi imkanıyla kitaba dönüştüren ve birbirinden güzel 3 tane kitabıyla derdini bizlere anlatan, şiir yoluyla anlatan kıymetli dost Safa Ulusoy'la birlikteyiz. Değerli dostum, hoş geldin, sefalar getirdin Erkam Radyo'ya, Güzel Haberler programına, ki gerçi bu stüdyolara yabancı değilsin. Eyvallah. Çeşitli programlar vesilesiyle de burada bir araya gelmiştik.
Eyvallah, evet. Sami, hoş bulduk. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Öncelikle Güzel Haberler'le ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun.
Girişte de, girizgahta da bahsettiğin gibi ülke gündemi, dünya gündemi biraz yoğun. Bu yoğunlukta çok fazla güzel haber de aldığımız söylenemez. Ama senin vesilenle Erkam Radyo dinleyenleri böyle güzel haberleri duyabiliyorlar. Ben de ilgiyle takip ediyorum programı. Bunun için kutlarım seni.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
Harika bir iş çıkarıyorsun. Ve hoş bulduk diyeyim. Böyle başlayalım.
Allah razı olsun. Çok sağ olun. 3 tane kitap. Birincisi, evet, Mesele ismi. İkincisinin Bekleyenler Masası ve son çıkan Biraz Çığlık isminde 3 tane şiir kitabımız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İşte Mesele kitabı özelinde, Bekleyenler Masası kitabı özelinde ve Biraz Çığlık adlı kitabının özelinde dert neydi? Neden böyle bir ihtiyaç oldu? Ne anlatmak istiyor bu kitaplar bize? Bunlardan bahsedelim. Buyurun dostum.
Şimdi şöyle, öncelikle şeyi anlatabilirim. Yani şiirlerin yazılma evresini.
Evet,
belki
buyurun.
Biraz kısaca. Şöyle, sene 2016, daha evvelinde yazı ile bir uğraşımız vardı elbette. Şiir olarak ilk yazdığım şiir Kudüs'le ilgili bir şiirdi.
Çok güzel.
Ve onu bir şiir olarak değil, bir dava olarak, yani o duygu ve düşüncelerle yazmıştım ve onun şiir olduğunu belki garip gelecek ama çok çok zaman sonra anlamıştım. Yani o yazdığım şeyin şiir olduğunu çok sonra anlamıştım. Hı hı. Ve seslendirmiştim o dönem o şiiri. Hatta buna da şöyle, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım paylaşmış internet üzerinden benim bu ses kaydımı.
Evet.
Orada görünce hemen anımsadım bu mevzuyu ve şöyle bir şey düşündüm. Yani ben onu yazarken, o metni yazarken bu bir şiir olacak niyetiyle yazmamıştım.
Evet.
Ama şiire başlangıç serüvenimde öyle diyebilirim. Onun dışında mesele ismi itibariyle de, ilk kitap olması itibariyle de benim için hayli önemli bir kitap. İçerisinde tabii muhtelif şiirler, muhtelif konular, tarzlar, türler yer almakla birlikte mottosu diyelim, kitabın mottosu yazmak da mesele, silmek de, yazdığınla yaşamak asıl mesele.
Hmm. Bir daha alabilir miyiz? Çok güzel.
Yazmak da mesele, silmek de, yazdığınla yaşamak asıl mesele.
Çok güzel.
Bu mesele şiirinin aynı zamanda kitabın içerisinde Mesele ismiyle bir şiir var. O şiirin nakarat kısmı diyebilirim belki. Bu zaten kolayca anlaşılabilen bir kısım şiirden. Önemli olanın ne yazmak, ne silmek. Yani bunlar da zor işler ama önemli olanın biraz da yaşamak olduğuna dair bir vurgu yer alıyor orada. Yani mesele benim için değişik bir dünyaya geçişti sanki. Çünkü hiç uğraşmadığınız, hiç kalem oynatmadığınız bir alanda bir anda kendinizi o alanın içerisinde buluyorsunuz. Ve size bambaşka bir evrenmiş gibi geliyor.
Evet, ya aslında şu, yani şiirin işte mutlaka bir usulü, üslubu var ama şiir yazmanın bir yetenek işinden ziyade bir dert meselesi olduğunu göstermiş oluyor değil mi bize?
Evet, tabii.
Siz az önce dediniz ya, çok etkilendim. Yani ben şiiri yazdım, yazdıktan sonra şiir olduğunu anladım. Yani yazıyorsunuz, bir dertle yazıyorsunuz, bir içinizi kanatan bir yara var.
Evet.
Onu yazıyorsunuz, yazdıktan sonra bunun şiir olduğunu anlıyorsunuz ve muhteşem bir şey ortaya çıkmış oluyor. Bunu da çıkartmış oluyoruz buradan. Buyurun.
Evet. Devamlı meselenin belki baskış sürecinden birkaç bir şey ifade edebiliriz.
Buyurun.
Bunu da şu açıdan söylüyorum. Yani bana da bu konuda çok mesaj atanlar, arayanlar, soranlar oluyor. İşte yeni kitap yazıyorum ya da yazdım. Şiirlerim var, bunları toplamak istiyorum bir kitapta. Nasıl bastırabilirim şeklinde arkadaşlar, eş dost ya da işte bizi internetten takip edenler soruyorlar. Onlara da hani güzel haberler vesilesiyle belki bir yol göstermiş gibi olabiliriz. Evet, bir kitap yazıp yayınlamak, hele yayın evi aracılığıyla yayınlamak çok zor.
Evet.
Yani bir yayın evi bulacaksınız, dosyanızı göndereceksiniz ki şiir dosyası ülkemizde en zor kabul alan dosyalardandır. Evet. Hani bir roman yazarsınız, hikaye yazarsınız, öykü yazarsınız. Onlar daha çabuk kabul alabilir ya da alınabilir, dikkate alınabilir. Ama şiirse bekleme süresi biraz daha uzar. Yani benim şöyle söyleyeyim, hiç geri dönüş yapmayan şeyler oldu. Yayın evleri
yayın
oldu.
Evleri
yani
oldu.
Ben çok yayın evleriyle tabii bir şeyim olmadı ama bağlantım. Tanıdık vesilesiyle birkaç yayın evine gönderdim ama dönüşleri şiir olduğu için çok hızlı olmadı.
Evet.
Maalesef. Bunun sonunda tabii bir şey var. Gençliğin de verdiği, yaşın da getirdiği bir heyecan var ki önemli bir iş yaptığınıza inanıyorsunuz ve bunları bir an evvel elinizde bir canlı olarak görmek istiyorsunuz. Yani kitaplaşmış halini. Bununla birlikte ben hani çok fazla da beklemek istemedim. Yani göndereceksiniz yayın evine, bir 5 ay bekleyecek, dosya kabul olacak, 5 ay daha bekleyeceksin. Onun işlemlerden geçecek, 1-2 seneyi bulacak vesaire. Beklemek istemedim ve direkt bir matbaa aracılığıyla
kendiniz bastırdınız.
Evet, kendim. Tabii bu süreçte çok sevgili Fuat Piranoğlu abim bana 3. kitabımda da aynı şekilde destek oldu ve hala da oluyor. Yani basım noktasında ona da hususen buradan teşekkür etmek isterim bu vesileyle. O şekilde matbaa aracılığıyla çıkartmış oldum. Yani yayın evlerine hiç girmeden.
Evet.
Tabii bunun da dezavantajları haliyle fazla. Ama olsun, amacımız hani çok satılması, çok ünlenmesi vesaire bu gibi şeyler değil. Yani zaten ortadaki şey şiir, mevzu güzelse, iyi ise, edebi kıymeti varsa bir gün kendisi
değerini bulacaktır.
Evet, ispat edecektir, değerini bulacaktır diye düşünüyorum. Yani bu açıdan yeni kitap yazan, uğraşan, bastırmak isteyen arkadaşların şeyleri kırılmasın, hevesleri kırılmasın. Yayın evleri noktasında hele şu günlerde biraz daha zor. İşte doların belki işte
yükselmesi
kağıt tonlarının işte 2-3 katına çıkması fiyatlarını vesaire belki daha zor olabilir. O açıdan matbaalar aracılığıyla daha kolay bir şekilde bastırılabilir.
Evet.
Diyeyim.
Siz bu kitapları basım sürecindeki mücadelenizi anlatırken burada geçtiğimiz günlerde işte Gönül Sadası ismiyle radyomuzda program yapan çok kıymetli büyüğümüz Saadettin Ökten Bey'in bir ifadesi aklıma geldi. Burada çeşitli meseleler üzerine konuşurken radyomuzda program öncesinde şöyle bir ifade kullanmıştı. Bizim gençlerimizin şu anda şu günlerde en büyük problemi kendilerine güvenmemesi ve bir şeylerle uğraşmaması. Herkes kendi köşesine çekilip üzerine düşen görevin en güzelini yapmalı. Tekrar ediyorum. Herkes kendi köşesine çekilip üzerine düşen görevin en güzelini yapmalı şeklinde bir ifade kullanmış. Tabii burada kendi köşesine çekilme tabiri insanlarla ilişkiyi kesmek değil. Onu da ifade etmiş olalım. Yanlış anlaşılmayalım. Herkes kendi yapabileceği işin en güzelini yapmak olduğunu ifade etmiş olalım. Siz bu mücadelenizi anlatırken kıymetli dostum, ben de Saadettin Ökten Hoca'nın bu bize söylemiş oldukları geldi. Hakikaten herkes ne iş yapıyorsa en güzelini yapacak ve bu işte yaptığı, uğraştığı işlerde yeni bir heyecan arayacak, yeni bir heyecan üretecek ve derdini ortaya koymuş olacak. Evet, bu vesileyle yani, tekrar teşekkür etmiş oluyoruz. Evet, bu güzel 3 tane kitabınız için. Buyurun.
Ben teşekkür ederim. Şunları ekleyebilirim belki. Saadettin Hoca'nın sözlerine tabii katılmamak mümkün değil. Özgüven meselesi, kendine güvenme meselesi. Yani işte ben ilk kitabımı çıkarttığımda 20 yaşındaydım.
Evet.
19-20 yaşındaydım. Çok iddialı değildim. Hala da değilim. Yani hiçbir zaman da öyle çok büyük laflar etmeyeceğim diye düşünüyorum. Etmemeye gayret ediyorum. Çünkü 19 yaşında, 20 yaşında bir gencin bir kitap çıkarması, çıkarıyor olması etrafından da alacağı tepkilerle bayağı bağlantılı bir olay. Ama şu var, yani her şey insanın hayatı gibidir aslında dostum. Şöyle, yani bir insan düşün, doğuyorsun, işte yavaş yavaş büyüyorsun, gelişiyorsun, öğreniyorsun, bir kamil bir İşte noktaya geliyorsun belki ya da gelemiyorsun. Sonra her canlı gibi ölümü tadıyorsun ve göçüyorsun bu fani alemden. Şimdi şiir mevzuunda, hikaye de aynı şekilde, diğer edebi türler de aynı şekilde. Ben şöyle düşünüyorum, yani bir şair, eğer ortada bir şair varsa, bunun bir doğum süreci olması lazım. Yani ilk şiirleri, ilk imgeleri, İlk işte tamlamaları, ne bileyim, ilk süslemeleri, ilk ritmi, yani şiirdeki ilk musikisi, bunlar nasıl oluşmuş, bunun da gözlenebilir olması, bence güzel bir şey olması gerekiyor. Yani ben işte bir şeyleri hallettikten sonra şiir yazayım deseydim belki daha çok bekleyebilirdim.
Evet.
Hani doğru ya da yanlış olması, bu tartışılabilir bir şey. Bize göre doğrudur, başkasına göre yanlıştır.
Usul olarak, yazım şekli olarak.
Evet. Oralar tartışılır ama ben şiirin de zaman içerisinde gelişmesinin utanılacak bir şey olmadığını düşünüyorum.
Evet.
Yani bir insan gibi kötü şiirleri de olabilir şairin, ya da başarısız şiirleri de olabilir. İyi imgeleri olmayan, işte iyi ritmi olmayan, iyi uyumu olmayan şiirleri de olabilir. Zamanla bunun işte başlangıçtan sona kadar artık zamanla geçirdiği gelişim belki ilham vermesi açısından diğer insanlar için daha hoş bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Daha güzel bir haber olacaktır diye düşünüyorum.
Eyvallah,
insanlara
çok teşekkür ediyoruz. O zaman programımızın da böyle sonlarına geldiğimiz şu dakikalarda, işte bu üç kitabın içerisinde tabii bütün şiirler güzel. Ben de verdiğin o kitapları böyle masamın sağ üst köşesinde tutuyor ve her akşam böyle oradan şiirler okumaya çalışıyorum.
Çok teşekkür ederim.
Şiirlerin hepsi çok güzel. Kalemine, yüreğine sağlık. Ama buradan en çok beğendiğini ve bu program özelinde okumak istediğini şöyle Mehmet abinin alttan vereceği güzel bir fon eşliğinde senden dinleyelim dostum. Buyur.
Eyvallah. Son yenilgimin rehavetindendi. Yeni mağlubiyetlere geciktim. Biliyorum. Onca tasayla, hevesle, his kumbarasında biriktim. Geciktim, özür dilerim. Geciktim, özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Kazanmanın berbatlığını bilirim. Çünkü bir zafer kazanırken, işler tıkırında giderken, muhasebeye ek mesai yazdırırken, döner kapılarda gururla dönerken, günleri turnike tıkırtılarından sayarken, tam vaktinde masa başı yaparken, patronla iyi geçinirken, yitirdiği hayallerin içinde yaşadığını sanarken, olumlu hava şartlarına kanarken, sayısal loto rakamları bir bir tutarken, şair olamıyor insan. Geciktim, özür dilerim. Geciktim, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Geç kalınmış bir yenilgiden çıktım da geldim. Sanırım farkındasınız. Buradaysam, buradaysanız, buradaysak hiç orada olamayacağız. Yani karşı tarafta, yani kazananların safında. Çünkü kazanırken bir insan şair olamıyor, şair olamıyor. Üzgün de, üzgün de.
Çok güzel. Ağzınıza, yüreğinize, kaleminize sağlık kıymetli dostum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu üç tane kitap için, bize derdinizi anlattığınız için ve tüm okurlarınıza, tüm dinleyicilerimize bu derdi paylaştığınız için ve programımıza konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Muvaffakiyetler dilerim. Değerli Erkam Radyo dinleyenlerine de selam ve hürmetlerimi iletirim.
Çok
Allah
teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizlerden de. Kıymetli dostlar, bugün Erkam Radyo'da Güzel Haberler programında kıymetli dost Safa Ulusoy ile birlikteydik. Mesele Bekleyenler Masası Biraz Çığlık adlı 3 tane çıkartmış olduğu şiir kitabı üzerine konuştuk. Bu şiir kitabının, bu şiir kitaplarının hangi dert üzerine yazıldığından ve bu derdin ne olduğundan bahsettik. Ve belki de bu programın sonunda çıkartmış olduğumuz bize hisse, kıssadan hisse, derdimizin olması ve kesinlikle derdimizi bekletmememiz gerektiğinden, onu ifade etmemiz gerektiğinden bahsetmiş olduk. Yarın yine birbirinden güzel haberlerle, kıymetli dinleyicilerimizle, yani sizlerle birlikte olacağız. Saatler cumartesi ve pazar sabahları 9.45'i gösterdiğinde siz kıymetli dostlarımızı Erkam Radyo'ya, Güzel Haberler programına bekliyoruz efendim. Unutmayın, hayatta güzel şeyler de var. Hoşça kalın. Kalbinizin sahibine emanet olun.